Tekrar merhaba, herkes buradaysa hepiniz hazırsanız hadi gazeteleri konuşmaya başlayalım artık. Bu sabah ilk yayında aynı tarafta olmak konusunu konuştuk. Bu aslında biraz geniş ve bir iki parçada bitirilemeyecek bir konu. Devam edeceğiz zaten, merak etmeyin. Yani tek bir yerde kalmayacak o konu. Kalmaması gerekiyor bana kalırsa. Neden? Şundan dolayı. Çünkü burada herkes kendi tanımını yapmaya başladığı andan itibaren aslında bizim nerede konumlanacağımız konusunda kafalar iyice karışıyor. Özellikle şu yeni ittifaklar konusunda bunu konuşmak gerekiyor diye düşündüm. O yayın şu anda Ünsal.com.tr'de, YouTube'da, iTunes'da, SoundCloud'da, Patreon'da, Spotify'da hepsinde yerini aldı. İzleyebilir, dinleyebilir ya da daha sonra dinlemek veya izlemek üzere indirebilirsiniz. Yayını sosyal medyada paylaşın lütfen. Diğer dostları da çağırın, onlar da gelsinler. Şimdi bugün gazetelerde ne var? Bir kere İktidarı parlatma çabası, iktidar demeyelim, Erdoğan'ı parlatma çabası devam ediyor. Çünkü yandaş yazarların tamamı farkında. İlk yayında konuştuğumuz o konu, hani Özer Hoca'nın, Özer Sencer'in yaptığı çalışmada Metropol'ün aylık araştırmasında ortaya çıkan Erdoğan'a desteğin artması hikayesinde yandaş yazarların rolü ve önemi çok büyük, biliyorsunuz. Çünkü işi hep aynı noktadan anlatıyorlar. Ama bizim bugün gazeteler yayınında özellikle üzerinde duracağımız şey, durmamız gereken şey, Merkez Bankası Para Politikası Kurulu'nun dün aldığı karar. Yani faiz art artırımı ya da düşürümü yapmadan aynı seviyede koruması ve ilk yayında size okuduğum o cümle, anlaşılmaz, saçma sapan cümle, gerçeklikle uzak yakın alakası olmayan bir cümle. Onun dışında Türkiye'de son dönemde ekonomiye yön veren, nasıl? Yalanlarla yön veren Türkiye İstatistik Kurumu, Türkiye İstatistik Kurumu PEKKA'nın başındaki zatın yaptığı açıklama kafaları karıştırdı. Yani işte halka karşı sorumluluğumuz var, biz yalan söyleyemeyiz. Soru da şu: TÜİK rakamlarla oynuyor mu? Cevap: hayır. Tamam, dağılabiliriz o zaman ya. Tamam. Yani biz bunu bekliyorduk. Hayır. Allah Allah. Nasıl oluyor o hikaye? Oynamıyorsanız eğer, mesela halkın hissettiği enflasyon %90 civarındayken nasıl oluyor da 36'ya sabitliyorsunuz sorusu havada kalıyor. Ama bu sorunun havada kalması sizi şaşırtmasın. Arnavutluk dönüşü uçakta atılan yalanlara nasıl, neden, nasıl oluyor soruları eklenmediyse, TÜİK'in başındaki zatın yaptığı açıklamayı da böyle değerlendirirseniz bence mantıklı. Ama nasıl oluyor sorusunu sorduğunuz andan itibaren her şey çökmeye başlıyor. Bir yandan Merkez Bankası ile ilgili sürekli olarak devam eden söylentiler. Hani önce işte Fatih Altaylı yazmıştı, sonra Murat Yetkin yazmıştı. Ankara'da çok önemli istifa bekleniyor. Çoktan verildi de bakalım nasıl olacak hikayesi. Şimdi TÜİK Başkanı konuştuktan sonra herkes ulan TÜİK'in başındaki adam gidiyor demeye başladı. Acaba Merkez Bankası Başkanı mı gidiyor? Acaba bir bakan mı gidiyor? Ya kardeşim, bunların hiçbirinin bir önemi yok. Karar verici tek kişi olduktan sonra değişen ne olacak? Eğer değişecek olsaydı Instagram üzerinden görevden affını istediği iddia edilen, hani Allah'a emanet olun, Allah sonumuzu hayretsin, hadi ben kaçtım, opt keep bye diyen insandan sonra ne değişti? Ya bu çok saçma, bunu merak etmek de çok saçma, emin olun. Bu sadece gazete köpüğü, gazeteci köpüğü bu. Ya bunun hiçbir önemi yok. Tek kişi karar aldıktan sonra kişilerin değişmesi hayatınızda neyi değiştirecek? Ne olacak ki? Hani atıyorum, bugün Merkez Bankası'nın başından Şahap Kavcıoğlu alınsa, yerine Yeliz Bey atansa ne değişecek hayatınızda? Karar veren o değil ki. Ya da şöyle düşünün, Sağlık Bakanlığı'nın yaptığı her adımda, her işte attığı her adımda Sağlık Bakanı Sayın Fahrettin Hasbunt olmasa, başka biri olsa. Atıyorum yani, herhangi biri olsa. Yani Ankara'da Büyükşehir Belediye Başkanı'nı değiştirirseniz faturalarınızı PKK'lılar getirecek diyen zat olsa mesela, ne değişecek ki? Kararı alan o değil. Nereden biliyoruz? Bilim kurulu üyeleri konuşuyor şimdi. Çok teşekkür ediyorum. Yeni yaş için sağ olun. Yarın kutlayacağız inşallah onu. Bugünden kutlayanlara çok teşekkürler. Durumsuzlara bir kez daha teşekkürler. Bunun bir önemi yok. Bizim için önemli olan şey karar alıcının yanlış olduğunu yüksek sesle söyleyebilmek. Bakın bugün Gazete Pencere çok doğru bir yerden bakmış. Diyor ki ya hani faiz sebepti enflasyonun neticeydi? Faizi düşürdün, ülke boka battı. Faizi sabit tuttun, dolardaki yükseliş devam ediyor. Bununla alakalı değil ki mevzu. Senin söylediğin, hani benim de şöyle bir teorim var. Ya benim de çok teorim var. Gerçekten. Acayip güzel teorilerim var. Ama halkla paylaşmayı çok doğru bulmuyorum zaman zaman. Yani bu çok küçüklükten öğretiliyor çünkü. Her şey her yerde konuşulmaz. Çok doğru bir laf. Eğer öğrenmediysen sıkıntı. Yani karşında bir cumhurbaşkanı, ya bir devlet yöneticisi var karşında. Ya eskiden bak hazırlık şöyle yapılırdı. Gördünüz o vazo muhabbetini değil mi? Hepiniz gördünüz, yaşadınız. Hani bunu sen mi yaptın? Maşallah. Ya dalga mı geçiyorsun? Adam sanatçı, işi bu. Yani Havel cumhurbaşkanı iken Çek Cumhuriyeti'ne gitse demek ki konuşurken onun çıkarttığı eserleri gördükten sonra sen mi yazdın? Maşallah. Maşallah. Ya bu öğretilmez ki kardeşim. Cumhurbaşkanlığının danışman ekibi bunun için vardır. Ama işte danışman ekibini sen ben bizim olan partili diye toplarsan bu oluyor. Çünkü onların da kafası basmıyor. Yok, kafası basmıyor onların da. Ya gidiyorsun bir hazırlık yapman lazım kardeşim. Dandik 3 satırlık özet verip yanlış şiir okutacağına görüşeceğin kişinin kim olduğunu anlat. Ama bu söylenmez ki. Neden yok oldu bu gelenek? Çünkü hafızası yok edildi bu toplumun. Her kurumun içinde mutlaka ama mutlaka işleyişi çok iyi bilen insanlar vardı. Yok edildi onlar. Niye? Sen ben bizim olan kadrosundakilere yer açmak lazımdı çünkü. Bir sürü saçma sapan adamı bir sürü yere getirmek lazımdı. Bir sürü saçma sapan kadını bir yerlere oturtmak lazımdı. Onun için yapıldı. Onlar gitti. Yerlerine yenisi geldi. Ne oldu? Al bu işte. İki gün, dün ve önceki gün sürekli olarak söyledim, hatırlıyor musunuz? Namık Tan, bak çok önemli bir insan. Bir büyükelçi, büyükelçiliğin ötesinde devlet işleyişini çok iyi bilen biri. Dışişleri Bakanlığı sözcülüğü yapmış biri. Israrla diyor ki Namık abi, ısrarla diyor ki Dışişleri Bakanlığı diplomasi bir grup militana verildi. Parti militanı bu adamlar. Bak sonucu bu işte. E öyle bakıyorsun ondan sonra işte. Adam sana anlatıyor, bunu, bu vazoyu ben yaptım diyor. Maşallah. Sonrası daha büyük rezalet. Kırmayın bunu. Bugüne kadar neleri kırdınız yalnız? Neleri kırdınız? Ya bizim görmediğimiz neler oluyor orada? Neler kırıldı mesela? Bence bunu paylaşın. Bizde değil, muhataplarıyla paylaşın. Onlara söyleyin. Ya senin verdiğin o resim vardı ya. Hangi resim? Ya işte hani sen çiziyormuşsun ya. Sen çiziyormuşsun mu? Lan ben ressamım. Ha işte senin resim gelirken uçakta. Ya ben elimde şey vardı. Ejder meyve suyu. Koyacak yer bulamadım. Baktım yanında bir düzlük var. Onun üstüne koydum. Cort diye yere yapıştı. Sen bizim çocuklar ters çevir tabloyu, oraya koy. E tabi koyunca da oylon kanvas çekmiyor onu. Cort gitti. Ama çok güzeldi. Nar suyu bulaştıktan sonra ejder meyvesiyle bir araya geldi. Şahane bir renk cümbüşü. Artık sanatında çok daha ilerlemiş durumdasın. O vazoyu koysan içine ne koyacaksın? Ya bunun için çiçek kültürü lazım kardeşim. Bunun için çiçek kültürü lazım. Anlatabiliyor muyum? Devlet geleneği budur işte. Bak çok basit geliyor insanlara. Değil. Değil. Hani muhafazakarım diyorsun ya, muhafazakarsan burada muhafazakar ol. Gelenek, karşılıklı saygı. Ya bu muhtarlara fırça atmaya benzemiyor ki. O trilçeler bitecek. Hadi bitirme. Hadi bitirme. Bak dışarı çıkabiliyor musun? Ya bana ne, ben yemeyeceğim. Yiyeceksin. Yenecek o trilçe. Arnavut kardeşlerimize ayıp olur. Zannedersin ki Arnavutluk'ta hep beraber bir araya geldiler. Dediler ki Türkiye'de muhtarlara trilçe yapacağız. Nasıl yapacağız? İşte 3 süt hazırlayacağız ve Türkiye'ye yollayacağız. Sebep? Muhtarlar geliyor. Geliyor da bana mı geliyor lan? Bana ne? Öyle olmaz. Muhtarlar bunu yiyecek, çok güçlenecek. Evet, sonra çok daha iyi il muhaber verecek. Maaşı 4250 lira olacak. Bana ne faydası var? Sana bir faydası olması gerekmiyor ki. Çok saçma, gerçekten çok saçma. Bakın bu devlet geleneğinin yok edilmesi işte. Bu devlet geleneğinin yok edilmesi. Büyük rezalet ya, büyük rezalet, büyük görgüsüzlük. Al bunu. Al bunu. Kırmayın yalnız bunu. Biz yalnız demin aldıklarımızı kırdık. Onları kırın canım. Ondan bir şey olmaz zaten. Boktan saçma sapan şey. Bunu kırmayın. Eliyle yapmış. Öbürünü? Bilmiyorum. Sormadım öbürünü. Bu kim ya bizim görüştüğümüz? Efendim şey başkan bu. He. Ressam mı meslam mı diyor bu. Abuk sabuk konuşuyor. Yok aynı zamanda ressam zaten. Sanatçı. Heykeltıraş falan. Cam sanatçısı. Maşallah. Ha, ne olacak işte. Devletin geldiği yer burası. Ama en önemlisi şu. Pencerenin manşeti faiz sebep, enflasyon sonuçsa indirim neden yapılmadı? Çok doğru soru kardeşim. Çok doğru soru. Niye yapmadın? Faizi aynı yerde tuttun. Sen bizi sevmiyor musun? İndirim olsun istemiyor musun? Merkez Bankası Eylül ayında başlattığı faiz indirimi sürecine bu ay ara verdi. %14 olan politika faizini değiştirmedi. Yıllık resmi enflasyonun %36 ile 20 yılın zirvesine çıktığı bir dönemde. Üstelik Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın faiz sebep, enflasyon sonuçtur, bu da benim tezimdir sözlerine rağmen. Sizi dinlemiyorlar. Bunlar vazoyu kırar. Bak ben söyleyeyim, harbi kırar bunlar vazoyu. Muhalefet merkezin kararını Erdoğan'ın bu sözlerini hatırlatarak eleştirdi. İyi Parti Grup Başkan Vekili Erhan Usta, %50'lere varması beklenen bir enflasyon var. Niye faiz indirilmiyor? Bu politikadan vaz mı geçildi diye sordu. Doğru. Ya Çin modeli diye başladık. Bir hafta sonra dediler ki ne Çin modeli? Özgün model. Özgün modelini faiz sebeptir, enflasyon sonuçtur. Geldik Ocak 2022'ye. Para politikası kurulu toplandı. Faiz sebeptir ama bu ay sebep değildir. Enflasyonu hala sonuçtur. Faiz ne zamanlar sebep? İşte muayyen zamanları var faizin. O zamanlar sebep oluyor. İşte bak bunun için söylüyorum güzel kardeşim. Ben ekonomistim. Böyle bir tez yok. Bu saçma. Böyle bir ekonomi teorisi de yok. Saçma bu. Tamamen uyduruk. Böyle bir şey yok. Denemesi bedava. Nasıl deneyeceğiz bunu? Hatırlıyor musunuz? Burada size bir şey anlattım. Dedim ki Amerikan Merkez Bankası'nın görüşme tutanakları yayınlandıktan sonra çok fazla dalgalanma oldu Amerikan ekonomisinde. Çünkü adamlar dediler ki burada artma eğilimi gösteren enflasyona karşı biz muhtemeldir ki önümüzdeki yıl içinde parça parça faiz artıracağız. Şimdi Fed, Amerikan Merkez Bankası faiz artırdığında ne diyeceksin? Lan nasıl? Zaten onlar 5 aileye ait mi? Bunu mu diyeceksin yani? Hiç zorlama, onu söyledin zaten. Kalabilecek misin orada? Çok sanmıyorum ama yani yayının başında söyleyeyim, bence hiçbir önemi yok. Gerçekten hiç ilgilenmiyorum. Yani şöyle bir şey olduğunda heyecanlanmayın lütfen. Şimdi olur yani biri görevden affını ister, değişir falan. Oo, bakan değişti. Amanın şu gitti, bu geldi. Ya boş ver kardeşim. Seçen aynı kişi. Bu heyecan yaratacak bir şey değil, emin ol. Borsada işlem hacmi o kadar. Senlik bir şey yok. Senlik benlik bir durum yok. Şimdi o körüklenmeye çalışılacak. Çünkü bu ekonomik sistem, anlatılan ekonomik sistem var ya, bu saçma. O yüzden bu saçmalığı örtbas edebilmek için sürekli olarak şapkadan tavşan, işte ne bileyim şişe cini, bunları bulmak zorundasın. Bir şey çıkartacaksın oradan ve insanlara hep anlatacaksın. Hep sürekli diyeceksin ki işte Sezen Aksu'nun şarkı sözünde bu var. Ya üfürmek zorundasın. Gülşen'in kıyafeti bu. Ne zamana kadar? Gülşen'in delikanlılığını, delikanlılık erkeklik değil, burada 6,5 yıldır anlatıyorum. 13 gramlık fark hiçbir şey değiştirmiyor. İnanın onun bir alakası yok. Gülşen'in mertliğini Sezen Aksu'da gösterdiği gün biz değişmeye başlayacağız. Gerçekten farkında mısınız? Sezen Aksu'yu Sezen Aksu'dan daha çok savunduk biz. Sebep? İyi ki pazartesi sabah yayını yapmışız ya. İyi ki o gün açık açık, hiç karnımızdan konuşmadan anlatmışız burada. O gün söylediğim cümlenin arkasındayım. Biz Sezen Aksu'nun yanında durmak zorunda değiliz. Biz hayatımızı savunacağız. Biz aynı yerde duracağız. Sezen Hanım eğer gerçekten mertse o oraya gelecek. Çıkıp diyecek ki bir dakika ya, sen kimsin, sana ne? Sana ne? Ne yazacağımı, ne çizeceğimi, nasıl giyineceğimi sana mı soracağım? Bu yıla kadar sormadım, bu yaşıma kadar. Bunca şarkı yaptım, sana mı soracağım şimdi? Sen kimsin? Helal olsun Gülşen'e. Vallahi şarkısını bilmem, dinlemedim. Hakikaten bilmiyorum. Kim olduğunu elbette biliyorum. Ama yani benim böyle favori şarkıcılarımdan falan öyle bir şey yok. Ama şunu biliyorum. Helal olsun, gerçekten helal olsun. Sen kimsin diyebilme özgürlüğünüzden vazgeçmeyin. Ne olur. Sana ne ya? Sana ne? Sen nasıl benim hayatım üzerinde fikir beyanında bulunuyorsun? Sana ne? Nasıl yaşamak istiyorsan öyle yaşa. Bana karışamazsın. Bunu yaptığımız, toplumca yapabildiğimiz gün demokrasiyi bu kadar rahat alt üst edebilecek insanlar böyle hareket edemeyecek işte. Aklını başına alacak. Onun için önemli o sert, o söz. Bu kadar net koyabilmek lazım ortaya. Bak bunun için işte bu mücadeleyi yürütüyoruz. Bunun için size söylüyorum. Bir saniye ismi de bulayım da yanlışlık yapmayayım. Çok özür diliyorum, bekletiyorum sizi ama bulmam lazım çünkü uzun uzun yazdı. Nurettin Bey, Nurettin Kantarelli, o bir mektup yollamış. Daha önce bu yetmez ama evetle ilgili söyleyeceklerim var diye. Bakın Nurettin Bey, mektubu okuyamadım, daha fırsat bulamadım. Kusura bakmayın, bu ara koşturmaca gerçekten çok fazla. Ama okuyacağım. Yalnız şunu bilin. Ne anlatırsanız anlatın. Bu bir ön yargı olarak düşünmeyin. Sonucunu görüp nasıl adım attığınızı ve attığınız adımın nelere mal olduğunu siz göreceksiniz. Ben değil. Çünkü ben bugün baktığım yerden görüyorum. Şu kolaycılığa hiçbir zaman kaçmadım. Yani sosyal medya üzerinde çok görüyorsunuz. Benim de etrafımda var. Toplandıysa herkes, yaşadığımız her şey yetmez ama evetçilerdendi diyenler, tamam artık dağılabiliriz. Yo. Yaşadığımızın hepsi niye senden kaynaklansın? Ama senin etkinin büyüklüğünü hiçbir zaman göz ardı etmeyeceğiz. Bak kardeşim, ben bunu unutturmayacağım. Hiçbir zaman nefes aldığım müddetçe yediğiniz boku anlatmaya devam edeceğim. Çünkü bu ülkeye çok ağır hasar verdiniz. Ve ısrarla, utanmadan, yüzünüz zerre kadar kızarmadan hala anlatmaya çalışıyorsunuz. Nurettin Bey, sizle alakalı değil çünkü yazdığınızı okumadım. Ne olur yanlış anlamayın beni. Ama bu hesaplaşma asla, asla, asla bitmeyecek. Bunu bilin. Çünkü yaptığınızın sonucunu boğazımıza kadar hissediyoruz hala. Siz yaptınız ya. Yani şunu anlatıyorsunuz insan. Tamam, bütün kötülükler bizden. Yo. Ama bugün yaşadıklarımızın, çok büyük hasar altında yaşamamızın, bugün Türkiye'de adaletin yok olmasının önemli sebeplerinden biri sizsiniz. Yetmez ama evetçiler, evet siz yaptınız. Bir daha söyleyeyim. Çünkü siz bu toplumun çok sıradan insanları değilsiniz. Siz toplumda birilerine yön veren insanlarsınız. Çıktınız, toplantılar yaptınız. Şehir şehir gezdiniz, neden yetmez ama evet denilmesi gerektiğini anlattınız. Televizyon programları yaptınız, gazetelerde köşe yazıları yazdınız. Ve bunlarla toplumu etkilediniz. Ve o insanlar hayatlarından ne gideceğini bilmeden ardınıza takıldı sizin. Siz biliyordunuz. Israrla her boku bildiğinizi iddia ettiğiniz gibi bunu da iddia ettiniz ve geldiğimiz yer ortada. O nedenle işte benim hayatıma karışma demek bunun için önemli. Ya sus artık kardeşim ya. Sus. Çuvalladın, toplumun içine ettin. Bari 2 dakika sus ya. Sus. Konuşman gerektiğinde konuşsana. Ya biz şarkılarını dinleyip eğlenmiş, ağlamış, düşüncelere dalmış insanlar olarak bu kadar basit değil ya. Ne diyordu Neruda, hatırlıyor musunuz? Postacı da, Il Postino da. Şiir sadece yazana kadar şaire aittir. Ondan sonra kimin ihtiyacı varsa onun. Şarkılar da öyle. Bizim ihtiyacımız vardı o şarkılara. Severek dinledik. Ama şimdi siz o gün nasıl mertçe tırnak içinde çıkıp görüş beyan ediyorsanız bugün de hakkınızı savunmak zorundasınız. Ya Türkiye'de bu müziğe bu kadar yön vermiş insan olarak, ya Türkiye'de son 20 yıldır belki var olan gencecik bir kadın kadar dirayetli olamıyorsunuz Sezen Hanım. Ya bu çok utanç verici bir şey. Kusura bakmayın ama böyle çok utanç verici bir şey. Çıkıp herkes savundu. Herkes. Pazartesi sabah burada çıkıp dedim ki bir şarkı sözünü savunacak kadar alçalmamamız lazım. Bizim savunacağımız hayat hakkımız. Sana ne ulan yazdığım şarkıdan diyebilmek. Biz bunu dedik. Siz demediniz. Siz kafanızı kuma gömdünüz. Tıpkı yetmez ama evet dedikten sonra, Türkiye boka battıktan sonra sessizliğe gömüldüğünüz gibi. Onun için bu hesaplaşma bitmeyecek kardeşim. Hiç kusura bakmayın, bunu unutturamazsınız. Toplumun önüne çıkıp dirayet gösteren insanlar hala mücadele ederken siz sessiz kalıyorsanız eğer, Çınar Özkay'ın, sevgili Çınar'ın röportajında 2015'te okuduğum gibi çıkıp beni bilen bilir, ben doğruya doğru eğriye eğri derim demişken bugün sessiz kalabiliyorsanız kusura bakmayın, öyle bir hakkınız yok sizin. Neyse, işte böyle hani uzmandan uydurulmuş teorinin sonu böyle oluyor. PPK toplanıyor, Para Politikası Kurulu ve diyor ki faizi artırmadık. Teori vardı. Bu ay yok. Var teori var bize kadar. Yeter de bu ay için yok. Sebep? Böyle teori olur mu ya? Ay bazlı geçerli teori. Çok acayip bir teorim var. Ocak aylarında geçersiz. Onu şey yapamadım daha. Yani laboratuvar ortamında dedim, Ocak'ta olmuyor ya. Şubat'a giriyorsun bak. 31'inden birine dönüyorsun Şubat'ın, hop teori geçerli. İnanılır gibi değil. Dünya ekonomi çevreleri şaşkın. Mala bağladı bakıyor böyle. Lan nasıl bir teori? Biz bunu nasıl düşünemedik diye. Ay bazlı teori şahane değil mi ya? Dinçer bilmecesi. İstifa ettiğine ilişkin iddiaların yoğunlaştığı TÜİK Başkanı Sait Erdal Dinçer dikkat çekici açıklamalar yaptı. Ben 84 milyona karşı sorumluyum. Bir yanlışa imza atarsam 84 milyonun hakkını yemiş olurum. Pardon, bugüne kadar imza attıklarınız neydi? Çok özür dilerim. Bugüne kadar imza... Ocak ayında geçerli değil. Düşünemedik ki onu ya. Evet işte. Demek ki bundan sonra ekonomik verileri değerlendirirken şöyle değerlendiriyoruz. Yıl başlıyor. Ocak'ta geçerli değil, Şubat geçerli. Mart bakacağız. Nisan Fed'in toplantısına bağlı. Geçerli mi değil mi? O gün konuşuruz onu. Mayıs %100 geçerli. 2023'e yaklaştıkça geçerli işte. Tecridi kaldırın, ne söylediğini görelim. Dün Selahattin Demirtaş bence o saçmalığa imza atanları çok zorda bırakacak bir açıklama yaptı. Çok çok zorda bırakacak. Hikayeyi hatırlıyorsunuz. Erdoğan grup konuşmasında geçen hafta dedi ki Edirne'deki en büyük hesabı İmralı'dakine verecek. Ve hep beraber dedik ki bu ne demek? Bu ne demek? Nasıl verecek hesabı mesela? Yani Edirne'deki dediği Selahattin Demirtaş tahliye olduğunda PKK'nın kurucusu, terör örgütünün lideri Abdullah Öcalan'ın talimatıyla ortadan mı kaldırılacak? Yoksa siz Abdullah Öcalan'ı serbest bırakacaksınız, onun Selahattin Demirtaş'ın siyasi geleceğini yok edeceğini mi kastediyorsunuz? Her şeyle saçma bu. Üstüne kerameti uzmandan menkul akademisyen çıktı tekrar ortaya. O dedi ki ya çok o hesaplaşma çok acayip dedi. Sanki ciddiye alınır bir yönü varmış gibi. Ve Selahattin Demirtaş dedi ki yıllardır tecritte tuttuğunuz Öcalan'ın ne dediğini nereden biliyorsunuz? O halde tecridi kaldırın, avukatlarıyla düzenli görüşsün, ne söyleyeceğini hep birlikte görelim. Çok doğru yaklaşım. Çok doğru yaklaşım. Bakın tam siyaseten sıkıştıracak yaklaşım bu. Neden? Şimdi terör örgütü liderinin mesajları topluma net olarak ulaşırsa bugüne kadar söylenenler de ortaya çıkacak. Yok çıkmazsa bu cümle hep askıda kalacak. Selahattin Demirtaş 90+8'de şahane bir gol atmış olacak. Yani cümlenin abukluğu, saçma sapanlığı buradan daha çok çıkıyor ortaya işte. 84 milyonun ahını aldınız. Demin hani TÜİK Başkanı demişti ya 84 milyonun sorumluluğu var diye. Saraydan alınan talimat üzerine enflasyon rakamları açıklanıyor. Bunlar markete pazara gitmiyorlar mı? Yumurtanın, sütün, zeytinin, yağın fiyatını bilmiyorlar mı? 84 milyonu zaten ahını aldınız, geriye vahı kaldı. Daha ne kalsın diye konuştum. Ömür hemşireyi vahşice katletti. Kartal'da aile hekimliğinde görevli hemşire Ömür Erez başından tabancayla vurularak öldürüldü. Yakalanan katil tam bir suç makinesi çıktı. Bunu buradan okumayalım, tamam mı? Bu haberi buradan okumayalım. Gencecik bir kadın daha katledildi. Ben size özellikle Sayın Fahrettin Husband'ın mesajı üzerinden anlatayım bunu. Çünkü o mesajda çok utanç verici bir ifade var. Bir süre görüştüğü kişi deniyor. Bak sana ne deme özgürlüğü tam burada lazım. Sana ne ya? Sana mı soracak? Öldürülmesini aklı mı çıkartır bu? Sen kimsin? İnsanların yaşamlarına mı karışıyorsun? En tepedeki göklerden karar da karışmıştı bir dönem. Kızlarla erkekler aynı yerde yaşamayacaktı. Sonra ne oldu hatırlıyor musun? Bence hatırla. Sağlıktaki başarısızlığı örtmek için böyle abuk sabuk cümleler kuruluyor. Herifin 20'den fazla sabıka kaydı var. Ya toplum içinde gezmesi sakıncalı bir herif bu. Açıkça tehdit ediyor. Daha geçen hafta yaşadık ya. Gencecik bir kadın. Senin kanında duş alacağım diyen aşağılık bir yaratık tarafından öldürüldü. Açık açık tehdit ediyordu. Her gün sosyal medyada görüyorsunuz işte. Bana da geliyor. Ve daha önce de söylediğim gibi adını sanını doğru düzgün yazmanıysa ben hiçbir şekilde paylaşmıyorum. Hiçbir şekilde. tehdit mesajlarını yayınlıyor. Bak bana böyle dedi diye. Ne oluyor? Bizim bir İçişleri Bakanımız vardı. Nerede ya? Hani şu mafya liderinden ayda 10 bin dolar maaş alan şeyi açıklayacaktı. Siyasetçi. Sonra gazeteciler vardı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden her ay 15 bin, 20 bin falan maaş alanlar. Kim onlar? Tam onları açıklamıyorsunuz. Bari bu işe bir el atsanız. Taraf olmak bu işte kardeşim. Bizim aynı yerde taraf olmamız gerekiyor. Farklılıkları burada yok edeceğiz. Buna karşı çıkacağız. Sağlık Bakanı'na hep beraber diyeceğiz ki sen kimsin ya, sana ne? Sen kimsin? Sen nasıl söyleyebiliyorsun ölmüş bir kadının ardından bir süre görüştüğü diye? Sana ne? Cumhuriyet'in manşeti fatura halka çıktı. Jale Özgen Türk'ün haberi. Faiz nedendir enflasyon sonuç teziyle. Yans Haber'de eksiklik var. Baştan düzelteyim. Ocak aylarında geçerli değil o tez. Ocağı atlıyorsun. Yoksullaşan yurttaşı oldu. Enflasyon %19.58'den %36.08'e çıktı. 8.57'deki dolar 18 lirayı gördü. Şimdi 13 lira. Zam patladı. Yurttaşın alım gücü düştü. Doğalgaz ve elektrik faturaları uyku kaçırıyor. İş dünyasının para muslukları kapandı. Merkez Bankası politika faizine güven kalmadı. Elektrik faturalarınız ne kadar geldi? Allah aşkına bir söyleyin. Ne kadar geldi elektrik faturalarınız? Ben de geldiğimde bizimkini paylaşacağım evin. 3 kişi yaşıyoruz biz evde. 3 kişi. Hani mütevazı bir evimiz var. Klasik bir Ankara evi işte. 100 metrekareden biraz büyük. Klasik bir Ankara evi. Ankara'da yani memur şehri olduğu için genelde böyle. Yeni evler öyle değil ama. Yani bizim içinde yaşadığımız 30 yaşında bir site. Ve hani öyle çok büyük özelliği yok. Gerçekten yok. Sevgili Sezer 326. Sevgili Şeyda 620, Muhittin Bey 3200, Emrah Kandemir 252, Özgün Ersin Antalya'da yaşıyoruz 985 lirayla. Niye? Klima yakıyorlar, klima kullanıyorlar. Tatil bölgelerinde kalan, bakın şöyle bir grup var. Benim de yakınlarım arasında var çünkü. Pandemi patladığında, Türkiye'de biliyorsunuz ilk ölümlü vaka, Mart ayının, Mart'ın 11'inde açıklandıktan sonra özellikle böyle hani yazlıklarına giden tek kişi, iki kişi yaşayan insanlar oralarda kalmayı tercih ettiler. Çünkü kalabalıktan uzakta kalıyorlar. Tamam, bunu yapıyorlar. Ve bu insanlar kışı ilk kez orada klima, elektrik sobası, işte farklı şeyler ama elektriğe dayalı ısınmayla geçirdiler. Tek kişi yaşayıp 1800 lira elektrik faturası gelen tanıyorum ben. Tek kişi. Ki öyle hani böyle sular, seller, terler aktı, donla gezdim evde falan değil. Sebep? Ya kardeşim hiçbirimiz, bakın hiçbirimiz şunu unutmadık ki. Daha bu faturalar bundan 3 ay önce farklıydı. Anlatsana bana, faiz sebeptir, enflasyon sonuçtur. Anlat. Bak bizim ortaklaşacağımız yer burası. Kalanı o ittifak, bu ittifak, onun olmasını istemiyorum, bu gelsin. Can, bakın Can Anar, Datça 680 lira. Yayın arasında teşekkür etmek için Yılmaz'la konuştuk, Yılmaz Aslan Türk'le. Ya saçmalık ya, saçmalık. 1100 lira elektrik faturası geldi diyor, 1100 lira. İki kişi yaşıyorlar sadece Datça'da, iki kişi. Nasıl oluyor bu? Anlatsana bana. Hani diyorsun ya asgari ücreti 4250 lira yaptım. Şahane. 1500 lira elektrik faturası geldikten sonra bir anlatsana. Bizi ortaklaştıracak yer burası. Saçmaya saçma diyebilmek. Atıyorsun kardeşim. Böyle bir teori yok. Saçma sapan. Üfürdün bir şey. Altı da doldurulamıyor. Altı doldurulabilecek olsa Merkez Bankası arkasında dururdu. Faiz sebeptir, enflasyon sonuçtur. Bitti kardeşim. Göklerden gelen bir karar. Bana bunu söyledi. Ben bundan sonra böyle gideceğim. Daha bir ay önce bunu anlatıyordunuz. Duymadık mı ya bu kulaklarla? Siz duymadınız mı? Kendi kulaklarınızla, gözlerinizle şahit olmadınız mı? Ne demişti? Devam edeceğiz. Bir de böyle söz bittikten sonra şey var ya. Bitti bitti, onu durdur artık. Hani devam edeceğiz. Devam edeceğiz. Maşallah. Ne oldu? Niye durdu? Madem bir teorim var, dur arkasında. Bak üfürük buradan çıkıyor işte. Çünkü böyle bir ekonomik teori yok. Yok kardeşim, bu kadar basit. Yok. Net. E anlattık, anlamadı kimse. Israrla dedim ki bak bu diploma, ya gözünü seveyim bak ben ekonomistim kardeşim. Böyle bir teori yok. Vallahi olsa bilirdim ya. Yok, böyle bir saçmalık yok yeryüzünde. Türkiye'yi sürekli kredi kartı borcunu başka bir kredi kartıyla kapatmaya çalışan alışveriş manyağı gibi yaşıyor şu anda. Borç şişiyor. Hep beraber şiştiğini görüyoruz. Ama her şey iyi gibi davranıyoruz. Değil. İlk yayında söyledim. Birkaç izleyici şeyden sonra ya durum o kadar ciddi mi? Durum o kadar ciddi mi derken? Bak ben kıtlık tehlikesinden bahsediyorum. Gerçekten. Hiç boşa bahsettiğimi falan düşünmeyin. Hiç. Çok ciddi bir kıtlık tehlikesine doğru gidiyoruz. Neden biliyor musun? Çünkü toplumda herkes şunu düşünüyor. Yani alım gücü çok düştü. Kardeşim üretim gücü düştü, üretim. Üretilecek bir şeyimiz yok bizim. Portakalı üretenle, limonu üreten, soğanı üretenle, patatesi üreten aynı anda ağlıyor. Farkında değilsin. Ülkenin yağı döndürülecek. Ayçiçeği yok, üretilmiyor. Zeytini yok. Üretemiyor insanlar. Ne yemeyi düşünüyorsun? Diyelim ki paran var. Burada 3 yıl önce başlamıştık onu söylemeye. Toki'nin demirini mi yiyeceksin, balkon demirini? Tavsiye etmem, sen bilirsin de. Geldiğimiz yer burası. Bizi birleştirecek yer de burası işte. Anlatmamız gereken, konuşmamız gereken yer burası. Öbür türlü ayrımlar. Bunlar zor. İşte Jale Özgen Türk'ün de anlattığı bu. Erdoğan ikna edildim. Şimdi Ankara'daki soru bu. Herkes bunu soruyor. Bir de soru böyle çok seksi ya. Hani böyle yazdığın zaman falan şekilli duruyor. Köşe yazıları yazıyor oturuyor bunun. Erdoğan ikna edildi mi? He, edildi. Ne oldu? Ocak ayını atlattık. İyi de atlatmadın ki Ocak ayını. Sadece faizlerle oynamadın. Yani baksana haber. CHP milletvekili Ömer Fethi Gürer, ton başına 800 lira olarak açıklanan 2022 yılı şeker pancarı alım fiyatının ancak üretim maliyetini kurtaracağını söyledi ve şekerin bu yıl kilo fiyatının 10 liraya aşacağını, bu durumunda vatandaşın mağdur edeceğini söyledi. Şeker ya şeker, şeker. Bak biz çocukken, hani ben çocukken, düşün, anlattım ya daha önce, işte Isaac Newton'la beraberken, 300 sene önce. İnsanlar korktuğunda çocuklara şekerli su verirlerdi. Aman aman korktu korktu falan diye. Lan kilosu 10 lira. Neyle vereceksin? Lan nasıl? Al böyle işte. İktidar KDV'ye sarıldı. Selda Güneysun'un haberi. Döviz kurlarındaki artış sonrası başta gıda almak üzere tüm tüketim mallarının fiyatları arttı. İktidar raflarda indirim sağlamak için KDV üzerinde çalışmaya başladı. Erdoğan başkanlığında önceki gün toplanan kabinede bu konu gündeme geldi. Çok güzel. İndirilsin o KDV. İndirilsin kardeşim. Bu bizim hakkımız. Ya günün en ilginç haberi, Sefa Uyar'ın haberi. Büyük de ve güzel kullanmışlar gerçekten. Lütfen dikkatli dinleyin. Hani burada arkada takvimde ben her sabah anlıyorum. Her sabah kulaklarını çınlatıyorum. Ciddi söylüyorum. Burada yanımda duruyor. Takvimin kafanı da hiçbir zaman yok etmiyorum. Aziz Bey'in, Aziz Nesin'in. İçinden bir yaprak yırtıp öyle devam ediyorum. Bu dursun istiyorum çünkü. Sabahları günaydınlaşıyoruz. Gülen yüzünü görüyorum ve Aziz Nesin'i anmadan geçen bir gün yok. Zaten hepimiz için öyle. Dikkatli dinleyin. Ankara 2. Sulh Ceza Hakimliği kesin nitelikli olduğu için itiraz yolu kapalı karara itiraz edilmiş gibi red kararı verdi. Ney? Karar alınıyor. İtiraza kapalı olarak alınıyor. Sonra 2. Sulh Ceza Hakimliği diyor ki dur ya, buna itiraz edilse ama red verilir. Dur ben vereyim. İtiraz o önemli değil. Lan nasıl önemli değil? İtiraz zaten edemiyorsun. Tamam işte, ama edilse ben red kararı verirdim. O yüzden şimdi red kararı veriyorum. Dikkat! İncelemenin de söz konusu dosyayla ilgisi olmayan bir kişinin başvurusu üzerine yapıldığı ortaya çıktı. Üstelik bitti mi? Biter mi? Biter mi? Vapur pazarlamacısı gibi. Bitti mi? Bitmedi. Üstelik itiraza konu edilen karar 23 Haziran'da verilmesine karşın yanlış kişinin, burası çok önemli, itirazını 17 Mayıs'ta yaptığı savunuldu. Bak karar verilmeden önce şöyle bir şey düşün. Şimdi mahkemeden sonuç bekliyorsun, tamam mı? Ben Sefa Uyar'ın haberi şahane bir haber. Şahane bir haber. Mahkeme bir karar alıyor. Tamam mı? Bir yargılama ile ilgili olarak. Ve yargılamanın sonunda diyor ki itiraza kapalı olmak üzere, itiraz yolu kapalı olmak üzere şu karar verilmiştir. Sonra Ankara 3. Sulh Ceza Hakimliği diyor ki bir dakika. Elimizde bir itiraz var. Tam kaldır onu, sonra kullanırsın bir gün. Çünkü bu itiraza kapalı. Öyle değil. İtiraz önemli. Neden? Çünkü diyor 23 Haziran'da verilen karara, öngörüye bak, adam 17 Mayıs'ta itiraz etmiş. Mahkeme heyeti, Sulh Ceza Hakimliği diyor ki evet ya, lan böyle bir öngörü varsa bu yeteneği boşa harcamayalım. Tamam, itiraz yolunu açtık. Nasıl açıyorsun? Karar verilmiş, hüküm kesinleşmiş. Açtık onu biz. İtirazı da kabul ettik. Toplu bir delirme hali mi bu? Hayır. İhtiyaca göre adalet kullanımı. Söylüyorum ya hep ya. Bunu çok inanarak söylüyorum. Gerçekten. Bu ülkede hayat mizahın kendinden çok daha komik. Çoğunlukla trajikomik. Ama kurguyla bunu yapamazsın. Yaşamın kendisi daha komik. Bu topraklardan Aziz Nesin'in, Rıfat Ilgaz'ın çıkması, Nasrettin Hoca'nın çıkması şaşırtıcı değil. Ya şu saçmalıkların içinde ne anlatıyorsun? Adalet mülkün temelidir. Temel sıkıntılı sizin ya. Bence buna kazık, yanlardan kazık saplamak lazım. Çünkü hani onu dik tutmak için. Günün en tuhaf haberi. Sabah okudum, önce anlamadım. Gerçekten baştaki şey cümlesini kaçırmışım çünkü. Haberi böyle hızlı okuyunca itiraza kapalı olmak bölümünü. Ben şeye takılmıştım. 23 Haziran'daki karar 17 Mayıs'ta nasıl itiraz etmiş bu diye ona. Sonra başına baktım. Bunların hiçbirini konuşmaya gerek yok zaten. Karar itiraza kapalı. Kime göre, neye göre? Yani kapalı, açarız. Kapalı diyor. Açarız. Hallederiz. Rahat ol. Avrasya araştırmaya göre 2023 Cumhurbaşkanlığı seçiminde Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın rakibi olursa kazanıyor. Kılıçdaroğlu muhalefetin çatı adayı olsa oy verir misiniz sorusuna yurttaşların %41.1'i Kılıçdaroğlu, %35.2'si Erdoğan yanıtını verdi. Evet. Kadınlar hedefte artık yeter. Her gün cinayet. Kadın cinayetlerine bir yenisi daha eklendi. Rahmi Uygun bir yıl önce ayrıldığı hemşire Ömür Erez'i çalıştığı iş yerinde tabancayla vurarak öldürdü. Ya boş verin kardeşim. Ayrıldığı, birleştiği, görüştüğü, seviştiği sana ne ya? Sana ne? Bir kadın öldürüldü. Sana ne? Birlikte olmaları ne değiştiriyor hayatınızda? Gerçekten merak ediyorum ya. Ne farklılığı var yani? Öldürdü ya. Bir suç makinesi, pislik, aşağılık bir kütle gencecik bir kadını öldürdü. Olay yerinden kaçan ve 20 suç kaydı bulunan Uygun çay içerken yakalandı. Kaçmış ama çay içiyor. Sıradan çünkü. Şanlıurfa'da da 5 çocuk annesi evinde ensesinden vurularak öldürüldü. AKP'den istifa edip CHP'ye katılınca siyasi deprem oldu. Sarp Sağkal'ın haberi. AKP'den istifa ederek CHP'ye katılan Askon Diyarbakır Şube Başkanı Nasır Anlı, CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun kendisine rozet taktığı fotoğrafın basına yansımasının ardından görevinden alındı. Nasır Anlı, bu deprem etkisi yarattığımız için oldu, siyasi bir hareket dedi. İnanmıyorum. Yok. Hayatta olmaz. Tip lideri Erkan Baş'tan sol çıkışı. 3. ittifak %10'u aşar. Tip lideri Erkan Baş, özgürlük, laiklik, barış, adalet ve emek gibi temel ilkeleri yükseltecek, solu temsil edecek bir alternatif yaratmak gerek. Bu ülkelerde buluşan 3. ittifak %10 barajını açacaktır dedi. Barajı konuşmanın bence bir manası yok. Bakın burada sevgili Erkan Baş'ın söylediğinin şurada bir önemi var. Bizim bir karşılığımız var. Bence buradan gitmek lazım. Üstelik barajın %7 olacağı söyleniyor. Zaten %7, bence %7 bile fazla ama %5'in üzerinde olursa birileri çok üzülecek. Çok üzülecek. Ama ben çok güleceğim. Çok güleceğim hem de. O kadar attın, tuttun, her şeyi yaptın. Adamı kendinden daha çok savundun. Ne oldu? Vallahi bunu söyleyeceğim. Ne oldu ya? Bana bir anlatsana. Gözümüzün önünde görmediğimiz tehlike. Tansiyon yükseldi. Gözler Amerikan Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın bugün Rus mevkidaşı Sergey Lavrov'la yapacağı görüşmedeyken Amerikan Başkanı Joe Biden Rusya'nın Ukrayna'yı işgal edip etmeyeceği yönündeki soruya Putin Batı'yı, Amerika'yı ve NATO'yu test edeceğini düşünüyor muyum? Putin'in. Yanlış yazmışsınız. Düşünüyor muyum? Evet, bence bunu yapacak ifadesini kullandı. Yayın arasında çok güzel gelen maillerden bir tanesi. Bir saniye. Kendisi de yazmış zaten. Benim adımı kullanabilirsiniz, sıkıntı yok diye. Neredeydi? Ama bu da yeni moda çıktı ya. Sürekli mail kaybediyorum. Haşim Bey. Doğum gün tebriği için teşekkür ediyorum. Diyor ki, İlk yayında kullandığınız bugün tek adam rejiminden kurtulmak zorundayız cümlesini biraz açmak gerektiğini düşünüyorum. Benim annem 75, babam da 78 yaşında. Bugün kendilerine ait bir gayrimenkulü satmak istediklerinde sadece bir gün geçerli olan akıl sağlığı raporunu da yanında bulundurma ve tapu dairesine sunma zorunluluğu var. Ama gelin görün ki ülkemizin yönetilmesine talip olan siyasi liderlerin %80-65 yaşın üzerinde. Bu ne periz, bu ne lahana turşusu demekten kendimi alamıyorum. Artık genç nesle güvenilsin istiyorum. Genç nesle fırsat verilsin istiyorum. Hangi parti olursa olsun liderini de benim seçebildiğim bir demokrasi istiyorum. Para pul istemiyorum. Sadece kızıma ve diğer benim gibi insanların evlatlarına daha güzel bir gelecek istiyorum. Fazla şey mi istiyorum? Hayır. Ama bakın şu konuda Haşim Bey, mutlaka bence bir ama var. Çünkü bunun örneklerini gördük. Sadece genç olmak da burada temel kriter olmamalı. Lütfen bunu da akıldan çıkartmayın. Sadece genç diye. Ya biz örnek vereyim mi size? Sadece genç diye sosyal medya camiasının da çok sevdiği, bayıldığı, özellikle yetmez ama evetçi YAE'lerin çok sevdiği genç siviller vardı, hatırlıyor musunuz? Siviller değil, genç siviller. Hani Converse ayakkabıyla geziyorlardı falan. Hatırladınız mı onları? Genç bunlar ya. Ya siyasetin aydınlık yüzü yani. Genç siviller. Ne oldu onlara? Sadece genç olmak değil. Değil yani, kriter o olmamalı. Ama siyasette gençleşme lazım mı? %100. Ben bunu kafamda hep şöyle yorumluyorum. Bilmiyorum katılır mısınız? Mesela bugünkü siyasi liderlerin çoğu aslında kendilerinin siyaseti bırakacağı dönemi işaret etmek zorundalar. Yan çizmeden. Biliyorsunuz AKP'de 3 dönem kuralı vardı. Kime göre? Ya kime göresi var mı ya? Adamın teorisi Ocak ayında geçmiyor. Teorim var bana kadar. Ocak'ta yok, Şubat'ta başlıyor tekrar. Aralık'ta vardı, geçen Aralık'ta. Şimdi yok. O yüzden yani sadece bu olmamalı. O konuda size katılmıyorum. Ama siyaset gençleşmeli mi sorusunun yanıtı bence de evet. %100. Bundan korkmamak gerekiyor. Cumhuriyet gazetesi böyle. Sabaha bakalım. Bak şimdi gazetenin güzelliğine bak. Uygarlık abidesi açılışı hazır. Yavuz Donat. Çoruh Nehri'ni dizginleyen Yusufeli Barajı'nda incelemelerde bulunmuş. Oradaki çalışanların yönetici kadrosunun giydiği montu giymiş. Fotoğrafı da çektirmiş. Diyor ki, Türk mühendisi ve işçisinin imzası var, gurur duyduk. Biz de gurur duyduk. Yavuz abi elinizdeymişken, Yavuz abi diyorum ben, tanıdığım bildiğim, öyle hitap ettiğim için. Uzun süredir görmüyorum ama 3-5 sene oldu herhalde. Ya elinizdeymişken Türkiye'de araştırmacıların elinin altında olduğu, yanlış bilmiyorsam 3 üniversitenin birlikte çalıştığı Türkovak konusunda da şunu yapar mısınız? Anlatsınlar da gurur duyalım, ne olur ya. Yusufeli Barajı ile ben gurur duyuyorum. Ne olur anlatsınlar, Türkovak'ta da gurur duyalım ya, lütfen. Sizi tanırlar, beni sevmiyorlar da, sevmesinler zaten de, o ayrı. Ama sizi tanırlar, severler. Bir el atsanız. Nedir bu Türkovak ya, bilelim. Bütün dünyaya diyelim ki kardeşim biz yaptık. Biz yaptık ulan. Babanın aşısı mı? Evet, babamın aşısı. Var mı itirazın? Ya bunu bizden esirgemeyin. Temennimiz Putin'le Zelenski'yi bir araya getirmek. Başkan Erdoğan, başkan, Rusya ile Ukrayna arasındaki gerilimi sonlandırmak için önemli mesajlar verdi. Şu anda Rusya ile Ukrayna arasındaki ilişkileri doğru bulmuyoruz. Bölgede savaş atmosferi psikolojisinin doğması bizleri üzmektedir. Temennimiz o ki bir an önce Sayın Putin'le Zelenski'yi bir araya getirmek. Önümüzdeki ayın başlarında da Ukrayna'ya ziyaretim var. Keşke Ukraynalılara şey deseydiniz ya. Bu sorunu çözerim. Çözerim bu sorunu. 2023 seçim şeye kadar hazırlayacağım. Gerçi Ukraynalılar yemez o numarayı ama neyse. Profesörden 10 günde 10 milyon çarptılar. Haberi dikkatli dinleyin. Emekli tıp profesörü Ahmet Demirel polis rolü yapan tele dolandırıcılara 10 milyon lira kaptırdı. İstanbul'da yaşayan emekli profesör doktor Ahmet Demirel'i 79, telefonla arayan dolandırıcı kimlik bilgilerinizde dolandırıcılık yapıldı, para ve ziynetlerinizde parmak izi araştıracağız dedi. Profesör önce 1 milyon lira ve 160 tam altınını, ardından da 200 bin dolarını, 10 gün sonra da bankadaki 250 bin dolarını elleriyle şüphelilere verdi. 10 milyon lira. Daha ne yapmak lazım bilmiyorum ya. Uyarıldı, anlatıldı, söylendi. Sevgili Altar, yayında mısın şu anda? Altar abi. Altar bak, bu haber sevip de kavuşamayanlara, çiftçiliğe gönül vermişlere gelsin. Çiftçiye müjde, gübre de önce kullan sonra öde modeli. Ne abi? Kullan sonra öde. Dün Altar, benim çok sevdiğim bir arkadaşım, çiftçilik yapıyor Manisa Gördes'te. O bir mesaj atmıştı. Diyordu ki 2020 yılı gübre ödemelerim gelmedi daha. 2020 yılı 20. Bak bundanmış işte. Önce kullan sonra öde. Tamam, sen benimkini öde, ben kullanayım. İşte ben öyle olmaz ki. Win-win yapıyoruz. Win-cart yapıyoruz hatta. Ben kazanıyorum sana artık olduğu kadar. 10 milyon lira. Nasıl? Parmak izi bakacağız. Buyurun bakın. Tam baktık. Alayım. Neyi? Altın vardı benim. Yok yok. Sözcünün manşeti: para para para, varlığı bir dert, yokluğu yara. Ya ne anlatıyorsunuz güzel kardeşim ya. 5 yıldır ilişkilerin buz gibi olduğu Birleşik Arap Emirlikleri ile sıcak temaslar yaşanıyor. Önce Birleşik Arap Emirlikleri lideri bize geldi. Bizden de meclis heyeti Birleşik Arap Emirlikleri'nde. Nefissiniz ya. Adamlara şerefsiz diyorduk. Şimdi el kol. Ha, yani yapış yapış bir ilişkimiz var. TürkSat başkanından çift maaş eleştirilerine tepki. Bizim de çocuğumuz, çoluğumuz, çocuğumuz var. TürkSat'ın 8 kişilik yönetim kurulundan 7'sinin çift maaşlı olduğu ortaya çıktı. Yönetim kurulu başkanı Profesör Kemal Yüksek, bizim de çoluğumuz, çocuğumuz var diyerek eleştirilere tepki gösterdi. Mantıklı. Bence mantıklı. Çoluğumuz, çocuğumuz var. O yüzden çift maaş. Yani ya ne olacaktı? Evet yani. Yüzsüzlük böyle bir şey. Ama sen iki maaş alıyorsun. Çoluğun çocuğun var. Bana mı yaptın? Yani yaparken haberim olmadı benim. Ona göre tedbirimizi alırdık. O zaman bundan sonra böyle önemli kuruluşların başına insan getirirken düşüneceğiz. Çoluğu çocuğu var, bu çift maaş alır, üç maaş alır falan. Bir gün. Zorbaların gücü sanatçıya işlemez sürmanşeti. Sezen Aksu'dan Tarkan'a, Gülşen'den Şahan Gökbakar'a sanatçılar gerici çevrelerin hedefinde. Müzisyen Cahit Berkay'a göre iktidarın amacı sanatçılar üzerinden gündem değiştirmek. Müzik yazarı Murat Meriç ise zorbalar gidecek, şarkılar kalacak diyor. Sözler çok güzel de. Ben hem Cahit Berkay'dan, sevgili Cahit abiden, hem de Murat Meriç'ten bekliyorum. Sezen Aksu nerede? Niye biz savunuyoruz Sezen Aksu'yu ya? Niye biz savunuyoruz? Bu kadar güçlü söz yazabilen, hayatımıza hükmedecek şarkılar yapabilen insan nerede kardeşim? Niye savunmuyor kendini? Yoksa şu mu ya? Yani, bizde mi bir mesela bende bir manyaklık mı var? Ben niye bu evin odasına 6,5 senedir tıkılıp bir şey anlatmaya çalışıyorum? Ne güzel ya. Hem ayranım dökülmesin, hem şarkılarım söylensin. Çok güzel. Siz zahmet etmeyin tabii canım. Bizim işimizin adı ne? Biz yaparız onu. Her şeyi bırakın. Gerçekten. Yani genç bir kadın, bak tek başına bir kadın çıkıp gönül rahatlığıyla sen kimsin ya? Sana ne? Ne giyeceğimi sana mı soracağım diyebiliyor. Siz? Koskoca Sezen Aksu. Kraliçe. Çok yaşa kraliçemiz. Bravo. Şimdi bu yapılıyor. Tarkan bak adam hiç eğip bükmeden, hiç eğip bükmeden hem de ortaya çıkıp bir dakika kardeşim bu hep beraber karşı çıkacağımız bir şey deyip adını koyarak çıkabiliyor. Sosyal medyada bunların öyle bir grubu var ya, trollerin, AK trollerin. Asla demeyeceğim, o beyaz karşılığı asla kullanmam, öyle bir şey değil çünkü. AK trollerin var ya öyle bir haddini bil tag'i, haddini bil etiketi, her şeye ekliyorlar. İşte Serdar Kuzuloğlu haddini bil. Sen de haddini bil. Senin isim neydi? Mahmut sen de haddini bil. Herkes haddini bilsin. Tarkan'la ilgili de yaptılar. Geri adım attı mı? Yok. Ya Recep İvedik deyip küçümsüyorsun. Yani o tarz filmler yapıyor. Bence de hani bu saçma filmler, çok uyduruk. Gülen var mı? Seven var. Ya elbette olacak kardeşim. Ama Şahan Gökbakar'ın orman yangınları sırasında tek başına çıkıp bas bas bağırdığını bu ülke unutmamalı. Yaptı çünkü. Sevgili Harun, Harun Tekin yeni albümü çıkarttılar. Ya bas bas bağırıyor Mor ve Ötesi. Bas bas bağırıyor hem de. Hakkını savunmak üzere şarkılar yapıyor. Siz Sezen Hanım neredesiniz ya? Allah aşkına bir cevap verin ne olur, neredesiniz? Geldiyseniz üç kere vurun bize değil toplumsal yaşama. İnsanlar sizi savunuyor. Siz yoksunuz. Herkes sizi savunuyor. Hepimize had bildiriyor adamlar. Rehber karın doyurmuyor. Öğrenci tarikat yurtlarına muhtaç, öğrencileri tarikat yurtlarına muhtaç eden iktidar 5 yıldızlı otel gibi dediği Kredi Yurtlar Kurumu'na manevi rehber yığıyor. Gençler koşullardan şikayetçi. Manevi rehber sayısı 2 yılda %39 artmış yurtlardaki. Manevi rehber ne yapıyor? Diyanet İşleri Başkanı ne yapıyorsa onu sabır tavsiye ediyor. Şüphesiz sabredenler çok büyük ödülle ödüllendirilecek. Ya açız yalnız, işte sabret çok büyük ödülü var. Ya açım açım, ödül istemiyorum ben. İnsanca yaşamak istiyorum. İşte o şey de olmuyor. Önce sabır, ama önce tedbir sonra tevekkül de var. Tedbir almadan lambur lumbur yakıyorsun ülkeyi. Müteahhit Bank. Nurcan'ın, sevgili Nurcan Gökdemir'in haberi, çok şık haber. Bugün çok görürsünüz bu haberi, araklayacaklardır çünkü. Sağlam bir haber. Ziraat Bankası'nın 112.4 milyar liralık kredisinin tahsil imkanı kalmadı. 12 katrilyon. Çiftçinin traktörünü bile haciz eden banka 95 şirkete para kaptırdı. Sayıştay raporu. Çiftçiye geldi mi çökmek ne kadar kolay değil mi? Tarım kredi kooperatiflerinden, Ziraat Bankası'ndan, kredi borcuyla. Çok rahat ya. Ne olacak? Yani onu yaparsın. Dün sabah burada konuşmuştuk. Burada biraz daha geniş kullanılmış. Boğaziçi'nde YÖK'ün seçilmişi alerjisi var. Boğaziçi Üniversitesi'nin Eğitim, Fen, Edebiyat ve İktisadi İdari Bilimler Fakültelerinin dekanlarının disiplin soruşturması bahanesiyle YÖK kararıyla görevlerinden alınmasına itiraz edildi. Dilekçede görevden almaya ilişkin kanun olmadığına dikkat çekilerek işlemin iptali istendi. Akademisyenler görevden almalar hukuka aykırıdır açıklaması yaptı. Doğru. Hukuk yok ki, dün konuştuk ya işte, adaletin terazisi yok Türkiye'de. İhtiyacı yok ki teraziye. İhtiyaca göre tartıyor. Evrensel, bir mahalle bir holdinge kurban ediliyor. Elazığ'da özelleştirme sonucu Yıldızlar Holding'e devredilen Maden ilçesindeki maden işletmesinin çalışması sonucu heyelan riski oluştuğu öne sürülerek bir mahalle riskli alan ilan edildi. Mahallenin boşaltılması istendi. Niye? Biz maden çıkartacağız buradan. Çık git. Bizim mahalle burası. Tamam, biz maden çıkartacağız. Git buradan. Nereye gideyim? Biz sana ev yapacağız. Ben sana ev satacağım. Bak, önce ev yapacağım, seni eve nakledeceğim, sonra sana ev satacağım. İstanbul'da bunun mağdurları var. Hem de çok sayıda. Boğaziçi dekanları için ayakta. Boğaziçi Üniversitesi'nde Eğitim, Fen, Edebiyat ve İktisadi İdari Bilimler Fakültesi'nin seçilmiş dekanlarının görevden alınması 3 fakülte önünde protesto edildi. Seçilmiş dekanlarının göreve iadesini isteyen Boğaziçi akademisyenleri, bu kararlar 1 Ocak'taki müdahalenin devamıdır dedi. Evet. Merkez Bankası pas geçti. Evrensel bile yazmış ki ilgilenmez genelde böyle haberlerle. Faizi pas geçti. Sebep? Ocak'ta olmuyor. Şöyle düşündük. Şimdi bizim teori çok güzel teori. Tam insana yönelik. Gerçekten. Kullanıcı odaklı. Öyle seksi bir ifade var ya şimdi. Kullanıcı odaklı bizimki. Şimdi yeni bir yıla girmişsin. İnsan istiyor ki böyle biraz daha ümitli olalım. Hayata daha sıcak bakalım. Ya bu arada istedik ki yeni yılın ilk ayında teoriyle uğraşmayalım. Daha rahat yaşasın insanlar. Sevelim, sevilelim, gönüller. O yüzden bizimki Ocak'ta geçerli değil. Merkez Bankası'yla da konuştuk. Dedik ki Ocak'ta yapma dedik. O da dedi ki tamam dedi. Tamam dedi. Yapma diyorsan yapmam dedi. Çok da uyumlu Merkez Bankası var. Tam şeyime uygun Merkez Bankası Başkanı buldum teorime. Gerçekten. Tam istediğim gibi. Demek ki olabiliyormuş. Çok teşekkür ediyorum doğum günü tebrikleri için. Eksik olmayın, sağ olun. Bakın sevgili Sezer yazmış. Taze sıcak sıcak doğalgaz faturası SMS'i geldi. 363 liradan 628 liraya zıplamışız. Niye %100 zam oluyor? İşte bilmiyorsun. Bilme şansımız yok ki. Ama nefis Merkez Bankası Başkanım var valla. Yeni Şafak, selam verenden rüşvet istiyorlar. Lan yıllarca bunu anlattım. Evet ya. Evet, selam verenden. Ha, CHP'liler mi? CHP'nin Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin'in danışmanı Selçuk Erdağan'ın bir AVM inşaatının iskanı için 200 bin dolar rüşvet alırken suçüstü yakalanması kentteki rüşvet ağını ortaya döktü. Ya direkt ilan edin, afişe edin bu insanı. Bilecik'teki insanlar yapsın. Direkt. Eski belediye başkanı ve milletvekili Mehmet Seven, belediyeye düşen herkesten rüşvet isteniyor, yeni dükkan açan berberden bile rüşvet alındığını söylüyorlar dedi. Hepsini ifşa edin bunu. Partisinin hiçbir önemi yok. Hiçbir önemi yok. Hepsini ifşa edin. Hepsini. Mesela Ankara'da uzunca bir süre hırsız Melih Gökçek diyordu hani Bülent Arınç. On sürekli olarak mesela FETÖ'ye peşkeş çekerken bu tarz komisyonlar kullandığını iddia etmişti. Sonradan bir şey olmadı ama. Murat gerçi, sevgili Murat Ağrel, iki tane kitap yazdı. Adam dava açamadı. Niye? Çünkü kitaplarla ilgili dava açtığında zaten hukuki dosyalar üzerinden hazırladığı kitabı Murat parça parça koyduğunda kaçacak delik arıyor. Çünkü sosyal medya üzerinden olmuyor bu. Vay arkadaş ya. Yeni Şafak böyle. İki Biontech üzerine TürkoVac. Hocam bizim de pilav üstü aslında nohut vardı. Ona da bir bakarsan. Yok cacık istemiyorum. Sağ ol, uykum geliyor. İşim var çünkü öğleden sonra. Bir cacık var, ona bir bakarsan. Bir de şey söylemiştik biz ya. Mevsim salata. Bir ona da bak. Hadi gözünü seveyim. Kaç oldu saat ya? İnaktif Türk aşısı TürkoVac'ın mRNA aşısı Biontech üzerinde antikor seviyesi ölçülecek. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, iki doz Biontech üzerine bir doz TürkoVac aşısı çalışmasını başlatacağız. Aslında bu nasıl güzel olur biliyor musun? İki doz Biontech yaptırdın ya, bir doz da TürkoVac'ı alıyorsun. Önce bunu, yani en güzeli odur. İtalyanlar çok güzel yapar ama sofrido. İki parça kereviz sapını çok ince doğruyoruz. Çok ince ama, ince doğrayacağız. Aynı şekilde bir havucu çok ince tık tık tık tık doğruyoruz. Aynı incelikte soğan doğruyoruz. Fine burnoise. Tamam. Bunu zeytinyağında kavuruyorsun güzel. Onun üzerine iki doz Biontech ve bir doz TürkoVac koy. Dua edeceksin bana. Dua edeceksin. Diyeceksin ki ulan bu kadar mı güzel olur bir aşı ya. Vallahi billah. Bu kadar mı güzel olur bir aşı diyeceksin. Asıl önemlisi o. Ya bana Biontech üzeri TürkoVac anlatma güzel kardeşim. TürkoVac'ı paylaş. Paylaş, gurur duyalım hep beraber. Bu olmaz ki ya. Son kıyak sana. Vallahi bak bunun içine bir tane, bir tane ama. Çok fazla atma çünkü tadını değiştirir. Bir tane yaban mersini at. Bulursan tazesi, donmuşu da olur. Ama hani tazesinden dondurulmuş olsun. İşlem görmüşü değil, o kuru yemişçiler satın. Tazesinden. Bir tane de yaban mersini at. Dua edeceksin bana. O TürkoVac'ın tadı nasıl geliyor böyle geriden? Önce ilk başta bir Biontech vuruyor. hissediyorsun böyle Alman Alman geliyor inceden. Ama arkadan Turkovak geliyor. Çata diye bir gömüyor. Türk usulü. Bayılacaksın. Renk çok güzel oluyor. Sonuçta çünkü aşı işleri sıkıntılı, sıkıcı işler ya. Böyle aynı sıvılar sürekli elde dönüyor falan. Gerek yok. Biraz renk, biraz cazibe. Bir de yani korkuyorum onu dozunu tutturamazsanız tadı tamamen değişecek diye. Çok az da muskat olur aslında. Çok az ama. Ya bunu yapıyor adam haber. Valla. Biontech üzeri deneyeceğiz ya. Dene valla. Biontech üzeri dene. Ne güzel ya. Bakanlığım var denerim. Sana ne lan? Sana mı soracağım? Bugün buradaki Sanra abi var ya uzun saç. O şey yazmış. Herzog niye geliyor? Onu anlatıyor. Herzog kim? İsrail Devlet Başkanı. Çünkü Yeni Şafak'ta bunu anlatmak zorundasın. Biz bunlara çok gömdük ama yani ne yapacaksın? Hocam bir şey söyleyeceğim. Elin değmişken şu yeni Anayasa Mahkemesi üyesinin Türkiye'deki Yahudi yurttaşlarla ilgili attığı iğrenç tweet'i de bir anlatsana. Yemek ısıtmak için ülkeyi yakar bunlar dedi. Hani hepimizin midesini bulandıran. Çıksın bir şey söylesin ya. Sanrı Bey. Arabulucu Türkiye. Ankara'nın Ukrayna krizindeki arabulucu teklifine Kiev ve Moskova sıcak bakıyor. Başkan Erdoğan, başkan temennimiz Putin ve Zelenski. Geçelim bu haberi okumuştuk ya. Omikron Delta'yı engelliyor. Ne abi? Güney Afrika'daki araştırmaya göre omikron olan Delta kapmıyor. Omikron oluyor mu? Oluyor. Ben çok anlamadım ya. Dünyada baskın varyanta dönüşen omikronun daha ölümcül delta varyantının etkisini kırdığı tespit edildi. Araştırmaya göre aşı sonrası omikronla enfekte olanlar delta'ya karşı korunuyor. Yani şunu anlatmaya çalışıyorlar anladığım kadarıyla. Eğer şu teori doğruysa benim teorim var. Bu da benim teorim. Hadi bakalım. Benim. Virüsün niteliği değişerek omikrona kadar geldik ya, omikronla birlikte sönümlenecek deniyor ya, böyle de bir iddia var. Onu mu doğruluyor bu, nedir anlamadım ki ya. Mevlüt Çavuşoğlu haberi var. 20 gündür Mevlüt Çavuşoğlu yoktu ortada. 20 gündür. PKK'nın Suriye kolu PYD'nin Kıbrıs Rum kesiminden temsilcilik açma izni almasını, bedeli çok ağır olur diye uyarmış. Fıtığa nokta atışı. Çam ve Sakur Hastanesi'ndeki bel ve boyun fıtıkları ameliyatsız tedavi edilebiliyor. Profesör Özgür Kılıçkesmez nokta atışı radyo frekans ve ozonla ağrıyı bitiriyoruz dedi. Ya Sakur Hastanesi deyince biz çok tatsız bir olay yaşadık. Hep onu hatırlıyoruz yalnız. Onunla ilgili ne oldu? Onu konuşmayalım ya. Sağlıkta şiddet. Ama ne gerek var ya. Ölümlü dünya yani. Bununla mı uğraşacağız? Neyle uğraşalım? Asgari geçim indirimi kesintisi hukuksuz, 3600 Mayıs'ta mecliste söyleyen Çalışma Bakanı Vedat Bilgin. Nasıl sorusunun cevabı yok. Asgari geçim indirimi hukuksuzsa bu hukuksuzluğa 19 yıl boyunca neden tahammül ettiniz? Vedat Bey bir tek siz mi biliyordunuz bunu? Yani yıllarca biz sizin gelmenizi mi beklemişiz yani? Demek ki öyleyse. Memura emekli ek zam tamam. İlave artışlar nasıl uygulanacak, kimlere fark yatırılacak? Sayfa 6'da. EYT'liye kısmi emeklilik hakkı. Ya var ya. Adli tip. Dedim ya size hani gencecik bir hemşire. 33 yaşında. Öldürüldü. Sağlık Bakanı iğrenç bir açıklama yaptı. Bak iğrenç bir açıklama diyorum. Bence siz de böyle demelisiniz. Bir süre görüştüğü diye adlandırıyor. Kimseyi ilgilendirmez kimin kimle görüştüğü. Haddiniz değil o. Bir süre görüştüğü diyerek anlattı. 33 yaşındaki hemşire Ömür Erez bir suç makinesi tarafından öldürüldü. Adli tip aslında bir itiraf. Çünkü 39 yaşındaki katil Rahmi Uygun 20 suçtan sabıkası bulunan biri. 39 yaşında. Güzel kardeşim, bugüne kadar bu adama niye el atılmadı? Düzelir diye bekledik ya. Yani baktık 3-5 kişiyi daha öldürürse bu sakinleşir dedik. Böyle mi düşünüyorsunuz gerçekten? Adalet sistemimizin çöküntüsünün itirafı bu. Evet ya, sistem de bu arada gitti güme ama ne yapacaksın işte. Koronavirüs savaşının ön cephesindeki sağlıkçılara saldırılar zirve yaptı. Sadece geçen yıl 316 olay yaşandı. Son olarak hemşire Ömür Erez görev başında hayattan koparıldı. 316 olay. Bak bunu sadece Takvim Gazetesi, bir iktidar yandaşı söylüyor. Ve yine de bir şey olmuyor. Kelle koltukta çalışıyor insanlar. Yaşadığınız mahalledeki aile hekimliğine gidiyor musunuz? Ya ben farklı gerekçelerle epeyce sık uğradım bu aralarda. Gerçekten hiçbir korumaları yok. Benim yaşadığım yerde bir apartmanın alt katında yani çok özveriyle çalışan 4 tane mi hekim var? 3 ya da 4 hekim var. Yani bütün çalışanları hepsini toplasanız 10 kişi yok. Ve kimse yok orada. Vallahi karşısında eczane var, yanında market var. O kadar. Bir apartmanın alt katı. Biri kafasına göre mesela geliyor, aşı istiyor, yapılamaz diyorsun. Herif bıçakla dalıyor içeri. Kim koruyacak bu insanları? Belli ki siz korumuyorsunuz işte. Bak gazete Takvim hatırlatmış ya. Diyor ki salgına karşı canını ortaya koyan sağlıkçılar dünyaya parmak ısırttı. 83 milyon balkonlara çıkıp onları alkışladı. Evet, sonra öldüler ya. Bir de çok dayak yediler. Öyle yani. Of. Hocam. Söyle. Bir yıl önce eşime bel fıtığı tanısı koydular. Geçmiş olsun. Cinsel ilişkide sertleşmiyor. Tamam. Doktora gittik, en doğrusu. Fizik tedavi uzmanı cinsel hayatınız etkilenir dedi. Fıtık cinsel ilişkiyi etkiler mi? Ablacığım çok özür dilerim. Daha ne yapmak gerekiyor? Yani fıtık cinsel ilişkiyi etkiler diye pankart yapıp sizin evin girişine, hani bu evde yeni doğum oldu, hoş geldin bebek gibi kapıya mı yazalım? Yazdığını okudun mu sen sonra? Nafiz Bey? Yok asla, sen yazdın demiyorum. Yani okuyucunuza sorar mısınız yazdığını okumuş mu? Bak çünkü içinde diyorsun ki cinsel ilişkide sertleşmiyor eşim. Doktora gidiyorsun, o da etkiler diyor. Sen de Nafiz'e diyorsun ki hocam etkiler mi? Yani Nafiz Bey çıkıp dese ki yok lan ne alakası var, hiçbir şey yok, hiçbir şey yok, saçmalama. Ortamlarda eser dese rahatlayacağım mı? Yani insan en azından bir ferahlık hissi. Ay nasıl ferahladım? İnsan öyle bir şey hissediyor arada. Hakikaten ne yapmak lazım? Yani adam alnına dövme mi yaptırsın? Cinsel ilişkide sertleşemiyor. Fıtık etkiledi. Bak o da güzel olur ha. Fıtık etkiledi. Kamyon arkası yazısı gibi. Seni ikna etmek için daha ne yapmamız gerekiyor? Mesela bilim kurulu toplansa, bir gün bilim kurulu toplantısından sonra Fahrettin Husband çıkıp söylese rahatlar mısın? Evet, fıtık cinsel ilişkiyi etkiler. Ya da ne? Ya bir şey söyleyeceğim. Birleşmiş Milletler Sağlık Örgütü, Dünya Sağlık Örgütü. Valla. O çok sempatik bir başkanı var onun. Adama söyletelim ister misin? Böyle pandemiyle ilgili haftalık rapor falan veriyor. O çıkıp söylesin mesela. Etkiler, şerefsiz mi etkiler? Oğlum bak etkilemiyor olsa ben söylemem ya. Vallahi etkiler. Ülke olarak yemin mi edelim, neyin peşindesin daha? Ben sana söyleyeyim, komşusu söylese rahatlayacak. Etkiliyor. Nereden bildiğimi sorma, etkiliyor. Hocanın cevabı etkileyebilir. Tüm organlara ait, ya hocanın şu var ya, cinselliği saklamak için attığı takla var ya, ya yazım tekniklerine konu olur ya. Tüm organlara ait sinir lifleri, elektrik kabloları gibi omurların içinden geçer, beyne bağlanır. Cinsel organları çalıştıran sinir lifleri bel bölgesi omurlarının içinden geçer. Halbuki mantıklısı cinsel organın nerede? Biliyorsundur yerini bu yaşta. Onun normalde nereden geçmesi lazım? Parmak ucundan. Ama geçmiyor işte. Ya yaratılışta böyle bir takım gizler var ya. Fıtık olursa sinir lifleri sıkışır, ezilir. Çalışması bozulur. Neyin? O çalışması bozulur, kaldıralım oradan. O kafa karıştırıyor. Bel fıtığı tedavi edilmezse sadece cinsel organ çalışma bozukluğu değil, idrar ve dışkılama sıkıntıları bile olabilir. Ayrıca bel hareketlerinde kısıtlılık, bel hareketleri derken hocam, var ya işte ya jimnastikte asimetrik paralel var, yer hareketleri var, kurdele var, ip var, top var. Aşk olsun. Bel hareketleri. Irina Rodina, Alexander Zaitsev, onlar öyle bilinir. Özellikle Alexander Zaitsev bel hareketleriyle. Belde güçsüzlük, bacaklarda güçsüzlük, uyuşmalar, karıncalanmalar ve kuvvetsizlikler de olabilir. O de ayrı. Sen bildiğin gibi yaz, boş ver. Kuvvetsizlikler de. 60. olacak ama eğer cümleden çıkarttığında cümlenin anlamı bozulmuyorsa ayrı yazıyoruz. Bak şöyle, karıncalanmalar ve kuvvetsizlikler olabilir. Kuvvetsizlikler de olabilir. Cümlenin anlamı değişiyor mu? Değişmiyor. O zaman ayrı yazıyoruz. Kapi, anlamadın. Devam et. İhmal etmeyin. Bir an önce gerekli tedaviye başlayın. Bir şey sorabilir miyim? Gerekli tedaviyi şey yapmamışsınız. Ana onu unuttuk lan mektubu yazarken. Hadi. Hangi hekime gidecek bu? Çünkü ablanın bir de şöyle bir sıkıntısı var. İnanmıyor. İnandıramadık biz. Koskoca ülke 84 milyon. Yalvardık. Herkes, bütün meslek grupları. Yani serbest mali müşavirler odası açıklama yaptı. Fıtık cinsel hayat etkiler ablacığım diye, ona rağmen şey yapmadı. En azından bir doktor gösterseydiniz de. Kime gidecek bu? Nöroloji mesela. Onu unuttuk ya. Neyse artık ya işte yani çok şeyle uğraşınca olmuyor. Demek ki sizin cam önünde yaşayan Faruk'ta bel fıtığı yok. Anlatmayayım dedim ama önümüzdeki hafta söyleyecektim. Dün Ankara -9 dereceydi. Benim çalışma odamın önünde hala inşaat vardı, öyle söyleyeyim size. Vardı yani. Ben yaşama sevincine hastayım o kuşun ya. Bir de böyle camın önüne gittiğin zaman dönüp bakıyor şöyle. Hayırdır birader, ne baktın diye. O benimle konuşmuyor, sadece gurkluyor. Arada duyuyorsunuzdur sesini. Duyuyorsunuz değil mi gurk gurk diye? Bir gün mikrofonu şöyle çevireyim burada. Şu anda yok. Yok, uçmuş. Tam burada, yani benim yayın yaptığım yerin burası, karşısı duvar. Onun üzerinde, dış duvarın önünde Yağmuroğlu'nun üstünde yuvası var. Paşam burada durmadığı zaman oraya çıkıyor. Yuvaya da çıkıyor. Arada dinlenmeye çekiliyor. Kısa 1-2 dakika. -9 diyorum ya. Ya insan donuyor. Allah herkese Faruk dirayet versin. Ablacığım etkiliyor yani. Bilmiyorum daha ne yapmak lazım. İstersen bir gün yayının başında ben söyleyeyim bunu. Hani Rojbaş Parilus kesin etkiliyor diye. Kalanını sonra devam ederim. Bugün hocaya çok, yani çok mu mektup geldi? Çok mu mektup yazmışlar? Hocam bilgisayar programcısıyım. Holdingde çalışıyorum. Yani büyük firma. İşler yoğun. Ben de yoruluyorum. Eşek değilim ya, işler yoğunsa demek yoruluyoruz değil mi? Yani çalışıyorum diyor. Yatan arkadaşlarım var, isimlerini vermek istemiyorum. Sık sık grip oluyorum. İlaç kullanmak istemiyorum. Bu konuda önerilerinizi rica ediyorum. Bağışıklık sisteminin düzenli desteği şart. Beyin aktivitesi yüksek bir iş yapıyorsun. Neden? Bilgisayar programcısıyım. Ya bir şey söyleyeyim mi? Bak yani hakikaten zorla kaşınıyorsun. Zorla kaşınıyorsun. Önce onu yazıyor. Sen de cevabı böyle oluşturuyorsun, öyle mi? Çok mantıklı. Beyin aktivitesi yüksek bir iş yapıyorsun. Az az, sık sık beslenmelisin. Kan şeker metabolizma testi. Kan şeker metabolizma testi. Ezberleyeyim mi bunu hocam? Yok. Diğer adıyla şeker yükleme testi mutlaka yaptır. Bunun böyle bir adı varsa öbürünü niye kullandın? Bana köşe ayrı olur. Orayı doldurmak gerekiyor. Sabahları kuş burnu çayı yap. Kuş mu burnu çayı yap? Evet. Tarifi de var. Vereyim. Bir fincan kaynar suya bir çay kaşığı kuş burnu koy. Nokta. İç nokta. İçi ayırdığın çok iyi olmuş. Yoksa bu kesin yere dökerdi onu. Kesin. Bunu günde 3 kez yap. Ve bomba bölümü. Burnun tıkalı mı? Bak mektuplaşmayı düşün şimdi. Allah aşkına ya. Bazen diyorum ki bu hakikaten şaka olmalı ya. Mektup yazıyor hoca. Mektup, çok mektup geliyor çünkü. Çok yazan var. Geliyor. Okuyor, gelişi zaten. Okunması falan minimum bir ay. Hoca yanıt yazıyor. Yanıta soru ekliyor. Burnun tıkalı mı? Herif bunu okuyor. Önce diyor ki bilgisayar programcısı holdingde çalışıyor. Beni anlatıyor. Aha ben soruyu görüyor. Burnun tıkalı mı? Kağıt kalem çıkartıyor bir daha yazıyor. Evet hocam burnum tıkalı. Bir ay daha gidiyor. Hoca görüyor cevap yazıyor. 2,5 ay. Burnum tıkalı mı? Tıkalıydı geçti. Geçti yani çok oldu. 2 ay kadar önceydi. Tıkalıydı kış başında. Değil artık. Zihni aktivite olarak gerçekten çok önemli bu çalışmalar ya. Adam kuşburnu çayı tarifi vermiş. Kuşburnu çiğden mi koyuyoruz hocam? Yoksa önce şöyle bir çevirsek mi? Hocam ben meyve sebze satıyorum. Manavım, biberim var diyorsun yani. Güzel. İyi besleniyorum. Övmeye mi geldin? Abla bu arada sizinki etkiler onun cevabı. Etkiliyor kesin. Yine de sık sık hastalanıyorum. Sık sık boğazım şişiyor. Fazla kilom var. Ama 2 aydır yemek yemeyi de kestim. 2 aydır yemek yemeyi mi kestin? Onu kestim mi yazdınız? Azalttım olacaktı o. Azalttım. Ne yap derseniz yaparım. Ne mi yap diyeyim? Ben nasıl yani? Yani bana bir şey söyle hocam. Ben diyor canımdan bezdim artık diyor. Canımdan bezdim ben diyor. Bana diyor ne yap dersen yapacağım. Bir daha düşün istersen. Allah'tan benim elime düşmedin. Allah'tan Nafiz Hoca benim gibi biri değil. Çok daha terbiyeli, çok daha nitelikli. Yoksa benim elime düşmüş olsam var ya. Ah, ah. Kurban olayım, biliyor da vermiyor. Yoksa çok eğlenirdik. Ciddi söylüyorum. Befti var mı? Oo, daha çok eğlenirdik o zaman. Ne yap dersen yaparım hocam. Peki. Zayıflamak için yemek yememek en yanlış tekniktir. Önce diyet takibine girmelisin. Kas, yağ, su oranların bilinmeli. Sana, işine, sanadan sonra virgül var, işineden sonra yok. Sana, işine, hayatına uygun beslenme listesi yapmayı öğrenmelisin. Ayrıca dikkat, kan vermen çok iyi. Kan mı vermen? Ha, kan veriyormuş. Bizle niye paylaşmadınız? Yazmadınız mı lan mektuba? Ya yazmadınız mı derken mektubun o bölümünü çıkarttınız mı? Evet hocam. Yani buna rağmen bağışıklık sistemin için kuru hacamat yani vakum tedavisi yaptır. Ney? Hacamat. Yaptır. Meyve satıyorum demedin mi? Manavım, biberim var demedin mi? Evet var. Evet, tam işte. Kuru hacamat. Lenf dolaşımın bağışıklık sisteminin rahat çalışması için önemlidir. Kuru hacamat kansız yapılır. Kuru. Ya yapılıyor hacamat. Ya. Kansız yapılır. Nokta. Tıbbi işlemdir. Nedir? Tıbbidir. Merkezlerimiz var. Bunu yapan bir doktor bul. Ve bil bakalım. Evet. Bunu yapan doktoru aradığında karşına çıkacak insan bil bakalım kim olacak? Ya her şeyi bırak. O keskin bakışlardan etkilenmedin mi? Hocanın şöyle bir bakışı var çünkü. Böyle yüzünde bir ifade var. Gel gel bak sana neler yapacağım bakışı. Bunu yapan bir doktor bul. Bilmiyorum. Bulamam diyorsan yardımcı da olurum. Uygulat. Ayda en az bir kez yaptır. Ayda bir kere 12 kuru acamat kuru kuru. Oo. Dur bakalım. Nasipse 2023'e Cumhuriyet'in 100. yılına arabayı yenileriz diyor hoca. Kuru acamat. Bunun gibi 10 tane bulsam kuru kuru acamat yapsam. Tamam ya. Allah bereket versin. Ablacığım sizinki hala etkiler. Boşa beklemeyin. Etkiliyor. Etkiliyor. Yani tıp çevreleri, İsviçreli bilim adamları da toplandı, etkiliyormuş. Ciddi söylüyorum. Yani siz boşa beklemeyin. Ona göre davranın siz. Diğer mektuplar ayrı da sizinki ayrı. Etkili, kesin etkiliyor. Kesin mi? Arkadaşlara da bir, arkadaşlara da sorun. Onlar da aynı şeyi söyleyecektir. Ama etkiliyor abla. Yani abinin alnına yazdıralım derim. Fıtık etkiledi. Ben böyle miydim sonradan oldum. Fıtık etkiledi. Biraz uzun ol, karışık olur o ama. Acaba döndürecek. Ya bir kola fıtık etkiledi, bir kola sonradan oldum falan mı yazsanız? Ama kesin etkiliyor. O kadar da herkese sorduk ya. Neyse yapacak bir şey yok. Demek etkiliyorsa. Herkese çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. İlk yayının sonunda teşekkür etmiştim. Bir kez daha edeyim. Çünkü arada hala mesajlar geliyor. Hem buradan geldi, hem mail yoluyla geldi, hem sosyal medya üzerinden sürekli yazıyorsunuz. Hepsine yetişmek mümkün olmayacak. O yüzden gün içinde eğer yazdığınız mesajı cevaplayamazsam ne olur bağışlayın. Hakikaten zamansızlıktandır. Çok teşekkür ediyorum. Değişen takvimde bir yaprak sadece. Yarın yeni bir yaş başlıyor. İnşallah güzel olur. Sadece benim için değil, ülkem için, hepimiz için çok güzel olsun. Zaten hep burada söylediğimiz şey, kurtuluş yok tek başına diye bas bas bağırma gerekçemiz sadece Brecht söylemiş, çok da iyi söylemiş değil. Emin olun, bizim için de uygun olması, gerçeğin bu olması. Onun için burada 6,5 senedir birlikte bir şey kovalıyoruz. Çok teşekkür ediyorum. Yeni yaş hepimize çok güzelliklerle gelsin. Bu arada yayına destek olmak isterseniz YouTube üzerinden kanala lütfen önce abone olun. Ardından desteklemek isterseniz orada destek yolları var. Patreon.com'da Ünsal Ünlü adına destek yöntemi var. Ama en büyük desteğiniz bunlar değil. Bunların alakası yok. Yani bunları yapmak isterseniz evet yayına bir katkı olur mu? Kuşkusuz katkı olur. Ama en büyük desteğiniz burada olmak. Birbirimizden korkmadan, küfretmeden, hakaret etmeden, tehdit etmeden konuşmak. Abla sizi hala etkiliyor bu arada. Farkındayım, bekliyorsunuz ama bekleme güzel ablam, etkiliyor seni. Çünkü kurtuluş yok tek başına. Ya hep beraber ya hiçbirimiz. Pazartesi sabah saat 9'da ölmez sağ kalırsam ben buradayım. Eğer gelirseniz hayatımızı konuşmaya devam ederiz. Hepinize çok güzel, sağlıklı, huzurlu, bolluk, bereket içinde sevdiklerinizin yanınızda olduğu, yüzünüzün güldüğü çok şık bir hafta sonu diliyorum. Tekrar görüşeceğiz. Bir kez daha teşekkür ediyorum. Ablacığım sizinki etkiliyor. Tekrar görüşeceğiz. Hoşçakalın.